Ayrım 7. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 74. Babamın yaşarken büyük bir çalışma odasına dönüştürmüş olduğu salonumuzda. Televizyonun karşısına oturmuş. Benim gibiler için yayınlanan eski bir Amerikan müzikaline bakıyordum. Gökyüzünden inen bir melek olarak Rita Hayworth. Her zamanki gibi bir gün. Ancak bu sefer zihnimin içinde gerilere doğru itmeye çalıştığım karanlık düşünceler vardı. Gaye. Zavallı aklım onun görüntüsünü silmek için büyük çaba sarf ediyordu. Duşun altına girip soğuk suyla kendime işkence yapmaya başladım. Duruma yabancılaşmaya çalışıyordum. Bir cümleyle ifade etmem gerekirse eski bir arkadaşımla karşılaşmış, beraber felekten bir gece çalmış ve onun sevgilisine vurulmuştum. İlk gördüğüm andan başlayarak beni ele geçirmişti. Üstelik böyle bir amacı da yoktu. Çırılçıplak yatağa uzandığımda müthiş bir arzuyla onu düşlemeye başladım. Kendime engel olamıyordum. Aslında olmak da istemiyordum. Karşılaşma sahnesi. Önder İzzet'le bardan içeri girer. Önder kaderinin hangi noktasında olduğunun farkında olmayan bir ahmak gibi pırıl pırıl parlayan dev bira kazanlarına bakmaktadır. Müziğin içinde salınan insanların arasından geçerler. Aralarında onun da bulunduğu bir grup insanla tanıştırılır. Hiçbirinin adını aklında tutamaz. O hariç. Oraya, o noktaya, uzak bir gezegenden ışınlanmış gibidir. Göksel bir varlık. Bir deniz kızı. Bir su perisi. Bir kuzey masalı prensesi. Bir film yıldızı. Önder yaşadığı sarsıntıyı içkili oluşuna verir. Bütün gece ona bakmamaya çalışarak konuşur. Konuşur. Susarsa kötü bir şey olacakmış hissiyle ilginç şeyler anlatmaya çalışır. Yan yanadırlar. Kokusu, kımıldanışı, dikkatini neye yönelttiği, gülüşü, sözleri. Ondan kaynaklanan her şey Önder tarafından algılanmaktadır. Sarı, kızıl, yeşilimsi biralar, beyaz köpükler. Barın sarı pirinç metal kalabalığı. Müzik. Gaye ile baş başa. Geç bir vakit üçü birlikte Gaye'nin evindeler. Gaye kahve yapmak üzere mutfağa gittiğinde İzzet kanepede sızar. Önder Gaye ile baş başa kalmış olmanın getirdiği heyecanla mutfağa yönelir. Oradadır. Arkası dönük. Sırtının ipek seyimi, kuyruk sokumu. Dili dolanarak o salakça cümleyi kurar. Yardıma ihtiyacın var mı? Ona doğrudan hitap ettiği ilk cümledir bu. Dudağının sol köşesindeki ben. Ela gözleri. Gaye eline tepsiyi tutuşturur. Çoktan sızmış İzzet'in yanına döndüklerinde önce onu uyandırmamaya çalışırlar. Sonra vazgeçip kahvelerini içerler. Çoktan sızmış İzzet'in yanına döndüklerinde önce onu uyandırmaya çalışırlar. Sonra vazgeçip kahvelerini içerler. Önder Gaye'nin bacaklarına bakmamaya çalıştıkça gözlerine yakalanır. Gaye'nin gözleri. Kararsızlık, arzu, kızgınlık, şanssızlık, yalnızlık. Önder'e İzzet'i evine götürmesini rica eder. Burada kalamaz der. Babasını merak edeceğini de ekler. Önder bu sözlerin içinde saklı olan küçümsemeyi algılayıp kaydeder. Gaye ile vedalaşma. İzzet'le kapının önünde durmaktadırlar. Sarhoş İzzet Gaye'yi uzun uzun öper. Gaye'nin İzzet'in sırtına dolanmış kolu. Bileğindeki kalın gümüş bilezik. Sarhoş Önder bakmamaya çalışır ancak bir ara öpüşen Gaye ile göz göze gelirler. Gaye gözlerini kapatıp öpüşmeyi tamamlayarak İzzet'i dudaklarından uzaklaştırır. Önder, Gaye'nin kokusunun sinmiş olduğu İzzet'in koluna girer. Önder bu sahnenin etkisiyle kırık ve bitkindir. Hesapsız veda cümleleri çıkar ağzından. İyi geceler, güzel rüyalar gör. Gaye arkasından sen de der, sen de. Bu bir buçuk sözle Önder dirilir. Çıplak bedenim alev alev yanıyordu. Aspirinin etkisi olduğunu bilmeme rağmen Gaye yüzünden yandığımı düşünmek hoşuma gidiyordu. İçimde beni doğru yola çağıracak hiç kimse kalmamış olmalıydı. Bir yanım saçmaladığımı ve bir an önce bu sapkınlığa bir son vermemi söylerken daha karanlık bir yanım aldırma diyordu. Onu istiyorsun. Hem de çok istiyorsun. Tereddütlerden kurtulan zihnim tek bir noktaya kilitlenmişti. Ansızın yanımda belirecek olan çıplak süperisine. Gaye diye mırıldandım. Onun adı olan bu sözcüğü seslendirmek iki şeyi bir arada hissettiriyordu. Acı ve coşku. Kendi kendime onun adını tekrarlayışım bir itiraf ve bir yemindi. Ben artık ben olamayacağımı çok iyi biliyordum. Zihin gözümle izlediğim bir filmin başlarıydı bu. Tutkunun esir aldığı bir adamın filmi. Bunu çok çok iyi biliyordum. Aslında bundan önceki hayatımın ben bu hikayeyi yaşayayım diye o şekilde gelişmiş olduğunu, hatta bundan önceki hayatımın hiçbir önemi olmadığını, asıl hikayenin şimdi başladığını düşünüyordum. Yo, hayır, düşünmüyordum. Bundan emindim. Kesinlikle emindim. Artık her şeyden emindim. Panjurların deliklerinden yatağın üzerine düşen düzenli güneş ışınlarının bile bu hikayeye hizmet etmesi için göksel görüntü yönetmenlerince ayarlanmış olduğunu biliyordum. Bu hayal içimi doldurdukça kaslarımın dirildiğine, cinsel organımın büyümeye başladığını, yüzümün ifadesinin değiştiğine tanık oluyordum. Hikayemi yaşamak üzere müthiş bir güçle donanmış olarak yataktan fırladım. Bu basit bir mastürbasyon hayali değildi. Hızla giyinip dışarı attım kendimi. Yürüyordum. Bu şehir, bu hayat, bulutlar, binalar, trafik lambaları, arabalar, sesler, renkler, her şey o var olduğu için vardı. Gayenin şehrinde yürümek, onun varoluşuna hizmet etmekten başka bir şey değildi. Canlılıktı o, yaşamın kaynağı. Derin anlamların dünyama sızdığı bir kaynak. İçimdeki coşkulu mutluluğun sönmesine neden olabilecek şeyleri bir sihirbaz gibi yok ediyor ya da değiştiriyordum. Parmağımın ucuyla, kolaylıkla. İzzet'in varlığı örneğin. O sadece bir aracıydı. Beni gayeyle tanıştırıp kenara çekilecek bir figüran. Nasıl olsa yurt dışındaki pozisyonu kabul edip çıkacaktı bu filmden. Güle güle İzzet, seni hep hatırlayacağım. Gülüyordum. Basbayağı kendi kendime sırıtıyordum. Ben sokakta yürümüyordum da sokak yanımdan akıp gidiyordu. Gökten yere inmiş bir tanrıça yürüyordu önümde. Ben onun ayak izlerini takip ediyordum. Sokaktakiler fark ediyorlardı halimi. Yüzlerinden anlıyordum. Saçma ama güzel. Çok eski Amerikan müzikallerinin esas oğlanı geçiyor sokağınızdan. Merhaba, merhaba, selamlar size. Gayenin sokağına yaklaştığımda içimdeki coşku ansızın dindi. Şimdi aksiyonlu sahneler başlayacaktı. Müzik bitmişti. Müzikalimizin kahramanı, aşkına ulaşabilmek için bir süre gerçeklerin sıkıcı dünyasında mantıklı hareketler yapmak zorunda kalacaktı. Sokağın girişini gören parktaki banklardan birine oturup düşünmeye başladım. Bir plan yapmalıydım. Kapısını çalıp ben geldim diyemezdim. Saatime baktım. 3:15 vardı. Burada oturup onun sokağa çıkmasını bekleyebilirdim. Ya çıkmazsa, daha kötüsü ya çoktan çıktıysa? Bunu sınamam gerekliydi. Telefonunu bilseydim arardım. Açınca kapatırdım. Çaresizce soyadını bile bilmediğimi fark ettim. Belki de sarhoşluğun etkisiyle yaşadığım bir yanılsamadan ibaretti her şey. O da diğerleri gibi bir kadındı işte. 30'lu yaşlarının başında. Hayattan beklentileri şu sokaktan geçen kadınlardan çok da farklı olmayan biri. O anda her şeyin bittiğini söyledi içimdeki olumsuz ses. Hayır dedim. Cevdet Bey'in dün gece yarım kalan cümlesine sarıldım umutla. Çok güzel kız ama... Bu yarıda kalmış ifadenin uyarı dolu içeriğini kendim için olumlu bir işaret olarak algılıyordum. Çok güzel kız ama çok farklı. İzzet'e uygun değil diye tamamlıyordum babasının sözlerini. Bu düşünceden aldığım güçle bir çözüm buldum. Apartmanın kapısına gidip zilde yazan soyadını öğrenebilirdim. Sevinçle apartmanın yolunu tuttum. Ferah Apartmanı, 12 numara. Kapının önüne vardığımda görülebilir mi endişesi duymaya başlamıştım. Ki Gaye'nin dairesinin bu cepheye bakmadığını hatırladım. Kendimden emin bir ifadeyle apartmanın kapısına yöneldim. Zilde kimsenin adı yazmıyordu. Sadece numaralar. Ne yapacağımı düşünürken zili çal. Bu düşünce zihnimin karanlığında kırmızı neonlarla yanar yanmaz ne kadar mantıklı olduğunu tartmadan zile bastım. Çok kısa bir süreliğine her şeyin bittiği hissiyle boğulur gibi oldum. Tüm sokak, hatta tüm dünya o anda beni yutmaya hazırlanan dev bir hayvana dönüşmüştü. Ardından kapı otomatiğinin sesini duydum. Tüm apartman, sokak ve dünya yeniden onun varlığıyla doldu. Siyah demir kapı tık diye aralanmıştı. Kendimi tutmasam bu kapıdan içeri girip merdivenleri koşarak çıkacak ve... Hayır, senaryo böyle değildi. Her şeyi bildiğim gibi bunu da biliyordum. Bu sadece bir yaşamaydı. Caminin karşısındaki mezeciye girip bir sandviç yaptırdım. Bir gözüm sürekli sokağın ağzındaydı. Evde olduğundan emin olmuştum. Mutlaka dışarı çıkacaktı. Çalışan bir kadın tüm cumartesiyi evinde geçiremezdi. Alışveriş için, gezmek için. Peki ya birini bekliyorsa? İzzet'i örneğin. Bu hiç aklıma gelmemişti. Elimde paketle parka doğru yürürken omuzlarım çökmüştü. Bir yandan da dün geceki konuşmaları düşünüyordum. Ama hayır, İzzet olamazdı. Çünkü işi vardı. Evet, böyle bir şeyler kulağıma çalınmıştı. Öğle yemeğini şirketin yurt dışındaki bürolarından gelen birileriyle yiyecekti. Tabii ya, onlara şehri gezdirecekti. Gayenin yaşadığı şehri. Banka oturduğumda moralim biraz daha düzelmişti. Nedense başka bir olasılığı ciddiye almıyordum. Sandviçimi yemeye başladım. Sigaranız var mı? Sırt çantama uzanırken bir yandan da sesin sahibine döndüm. Gözlük tablası taşıyan bir adam. Uzun kontrplak üzerine yerleştirilmiş. Onlarca gözlükle dikilen adama bir sigara uzattım. Yanıma oturdu. Gözlük tablasını banka dayadı. Yorgun bir hali vardı. Ucuz bir deodoranın bastırmaya çalıştığı ter kokusu. Sağ ol abi, ne sıcak değil mi? Evet ama dün yağmurluydu. Bir gün bir gününe uymuyor. Nisan bitmeden böyle sıcak yaparsa yazın kavrulacağız. Ben zaten yanıyorum dememek için kendimi tuttum. Doğru. Adam sigarasını bankın kenarına iliştirip gözlüklerini bana doğru çevirdi. Abi gözlük düşünür müydün? Çok kaliteli çeşitler var. Bunlar taklit değil mi? Hayır abi, gümrükten geliyor. Bu mahallede taklit gözlük satamam abi. Bak şu üst sıradakiler bu yıl çıktı. Süperler. Alışveriş yapmaya niyetim yoktu. Gözlüğümü işaret ederek ben numaralı takıyorum. Bunu çıkarırsam önümü göremem dedim. Adam kısa bir süre durakladı. Numaralı cam da takılabiliyor bunlara. Şu modeller örneğin. Sağ ol. Zaten param da yok. Paranın lafı mı olur abi? Ayıp ediyorsun. Ben sana maliyetine bırakırım. Şunu bir dener misin? Adamın uzattığı gözlüğü takınca dünya karanlık ve flu bir yere dönüştü. İşte gayesiz dünya böyle bir yer dedim içimden. Adamın yüzüme doğru tuttuğu aynada gördüğüm bulanık kişi ben olamazdım. Abi bu model sana acayip gitti. Sonra kendi numaralı gözlüğümü taktım. Pırıl pırıl, net, gayenin dünyası. Boş ver. Adam yorgun bir şekilde gözlük tablasını banka dayadı. Yenilgiyi kabullenmişti. Bu sırada kendi kendine yanan sigarası bitmişti. Buna sebep olduğumu düşünerek bir tane daha uzattım. Reddetmedi. Sağ ol abi. Hep bu işi mi yapıyorsun? Dalgın dalgın başını salladı. Anlatmaya niyeti yoktu. Birkaç yıldır. Askerden döndükten sonra başladım. Nerede yaptın askerliği? Yüzü iyice gerildi. Eliyle belirsiz bir yönü göstererek doğuda dedi. Bunun üzerine daha fazla sormamam gerektiğine karar vererek sustum. Aslında merak ediyordum. Hiç çatışmaya girmiş miydi? Hiç birini öldürmüş müydü? Dönünce işe bakındım. Uzun bir süre. Elimde lise diploması var. Teknik lise. Ama ben tesviye işinden oldum olası nefret ettim. Askerde rahat ederim sandım. Bir mesleğim var diye. Ama komandoya seçildim. Orada da bir işe yaramadı anlayacağın. Dönünce de bir süre kafamı dinlendireyim diye dolandım. Sonra bir iş tutmak için bir süre bodyguardlık yaptım. Sonra olmadı işte. Bana uymadı. Askerlik meselesinin üzerinde durmamıştı. Komandoydu o. Bir savaş filminin içinde, sırtında taşıdığı bazukayla, kar maskesi ve gece görüş gözlüğüyle korkunç bir komando. Köye giriyorlar. Elindeki makineli tüfekle karanlığı yara yara ilerliyorlar. Onlardan biriydi. Öyle miydi gerçekten? Sonra gözlük satmaya mı başladın? Mevsimine göre. Kışın film, müzik CD'si. Ben ne zaman aldıysam bozuk çıkıyor o filmler. Yok abi, bende bozuk çıkmaz hiç. Ben bütün filmleri izliyorum satmadan önce. Küçük, berbat bir gecekonduda üzerinde atlet. Masada ucuz bira kutuları. 37 ekran televizyondan izlediği filmlerden birinde. Kaybolmadan önce şarjörü kontrol ediyor. Her an kendi kendine Rus ruleti oynamaya başlayabilir. Ancak adam biçtiğim bu rollerden hiçbirine oturamayacak kadar sıradan görünüyordu. Yaşadıkları her neyse artık yakasını bırakmış gibi. Belki de kimseyi vurmamıştı. Belki de hepsini uyduruyordum. Ona baktığımda, gördüğüm aklımdaki klişelerden başka bir şey değildi. Hepsini izliyor musun? Tabii abi. Zaten gündüzleri pek işi olmuyor. Okulların dağılma saatinde açıyorum tezgahı. Bütün gün evde filmleri izliyorum. Bu yılki filmler çok iyiydi. Tam o sırada sokağın başında Gaye'nin yürümekte olduğunu fark ettim. Aceleyle toparlandım. Adam merakla bana bakıyordu. Gecikiyorum diye mırıldanıp banktan kalktım. Adamı parkta bırakıp Gaye'nin arkasından yürümeye başladım. Kalbim hızla çarpmaya başlamıştı. Liseli yeni yetmeler gibi davranıyordum. Sakin olmam gerektiğini söylüyordum kendime. Ama bu heyecanla aşık yanımı tekrar bulduğum için müthiş bir yaşama enerjisiyle doluyordum. Bu şekilde ona yaklaşamazdım. Pasaja yöneldiğini görünce yönümü değiştirip alt sokağa kıvrıldım. Koşarak pasajın alt kapısından içeri girdim. Merdivenlere tıkanarak çıktım ve dükkanların olduğu yere geldiğimde tesadüfen yaşanacak olan karşılaşma için adımlarımı yavaşlattım. Oradaydı. Bir vitrinin önündeydi. Alt tarafı tesadüfen karşılaşmış olacaktık. Hepsi buydu. İzzet'i aldatmış sayılmazdım. Bunda kötü bir şey yoktu. Sonra dükkanın yanındaki sinema gişesinin üzerindeki afişlere bakmaya başladı. Tam sırasıydı. Merhaba. Ellerim ceplerimdeydi. Sırt çantam omzumdan sarkıyordu. Tesadüfen oradan geçen biri. Aa merhaba, dün gece ne yaptınız? İzzet sağ salim ulaştı mı evine? İzzet'le bugün hiç görüşmemiş olduğunu bildiren bu soruyu sevinçle cevapladım. Tabii zaten yolda kendine geldi. Şimdi de iş toplantısı vardı galiba. Evet, konuklarını gezdirmesi gerekiyor. Bana da gel dedi ama bir grup İngiliz'i çekemeyecektim bugün. Sen ne yapıyorsun buralarda? Tehlikeli bir soru. Gerçekten de bu soruyu sormalıydım kendime. Gerçeği söylemek yerine pasajı arkadan dolanırken hazırladığım yalanı geveledim. Şurada bir müzik dükkanı var. Oraya uğrarım diye çıkmıştım. Allah'tan nerede oturduğumu bilmiyordum. Sonra afişi göstererek bu filmi gördün mü diye sordu. Filmi izlemiş olmama rağmen hayır anlamında başımı salladım. Girelim mi? 5 dakika var. Sevincimi belli etmemeye çalışarak umursamaz bir omuz hareketiyle onayladım. Acele etmeden biletleri aldım. Fuayenin merdivenlerinden inerken artık daha yakın yürüyorduk. Biz dışarıdan bakıldığında sinemaya giden bir çifttik. Çift. Bir kadın ve bir erkek. Bu kadar kolay olduğuna inanamıyordum. Koltuklara oturduğumuz andan itibaren Gaye ile yaşayacağım olası geleceğin hayallerine daldım. Filmi izleyemiyordum. Ona bakamıyordum. Yalnız başıma gelmişim gibi davranıyordum. Ama onun omzuma değen omzu, kokusu, karanlık. Sinemadan çıkınca yürümeye başladık. Vedalaşıp ayrılamıyorduk. Susuyordum, gülümsedi. Bugün çok suskunsun. Dün geceki halinden eser yok demeye getiriyordu. Ya onu hayal kırıklığına uğratıyorsam diye paniğe kapıldım. Onu beklerken girdiğim saçma müzikal atmosferinden çoktan çıkmıştım. Yine de kendimi frenlemeye çalıştım. Filmi düşünüyorum. Ben sonunu pek sevmedim ama yine de... İçeriden güzel kokuların yükseldiği bir kafenin önündeydik. Şurada bir kahve içelim mi? Bunu umursamaz bir ifadeyle söylemiştim. O kafenin önünde olmasak aklımın ucundan geçmeyecekmiş gibi bir edayla. Karşı karşıya oturduk. Film üzerine konuşuyorduk. Hikayesi çok da karmaşık değildi. Sokaklarda yaşayan iki evsizin aşkını anlatıyordu. İkisi de gençliğini çok geride bırakmış, orta yaşlı, sıradan insanlardı. Ama birbirlerine aşık oluyorlardı. Sonra da bu aşkı yaşatmaya çalışıyorlardı. Tamamen sokaklarda, derme çatma kulübelerde, kilise aşevlerinde, çöplüklerde geçen bir film. Beğendiğimiz sahneleri, oyunculukları övüyorduk. Gayenin söylediklerini değil, sesini dinliyordum. Bana bakan gözlerinden ayıramıyordum bakışlarımı. Dudağının sol köşesindeki bene bakmamaya özen gösteriyordum. Bir yandan da tedirgin oluyordum. İnsanların karşılarında arzuladıkları biri olduğunda beden diliyle bunu açık ettiklerini, binlerce ipucu verdiklerini ve de bunların kadınlar tarafından kolaylıkla anlaşıldığını düşünüyordum. Göz bebeklerim büyümüş müydü? Tutkunun o kendine has kokusunu salgılamaya başlamış mıydım? Ben bu sorularla boğuşurken Gaye olumsuz bir cümle kurdu. Ama yine de oyunculuğun mükemmel olması, atmosfer filan, her şeye rağmen hikayeyi inandırıcı bulmadım. Bence öyle aşk olmaz. Bu sözlerdeki olumsuzluğun hedefinin film olduğunu bilmeme rağmen alınmıştım. Sanki bana söylüyordu. Böyle aşk olmaz diyordu. Aşk olmaz diyordu. Allah kahretsin ki haklıydı. Bence aşk. Ne söyleyeceğimi tasarlamamıştım. Gümüş bileziğinin süslemelerinden birine gözümü dikerek içimden geldiği gibi devam ettim. Bence her ortamda olabilir. Hatta en beklenmedik yerde karşımıza çıkar. Hani birini beklerken saate bakıp durursun. Hep gözün kapıda olur. Şimdi içeri girecek. Şimdi gelecek diye düşünürsün ve o gelmez. Tam tersine, beklemeyi unuttuğun bir anda, başka bir şey düşünürken, bir anda çıka gelir ya, öyle bir şeydir. Bence aşk, hazırlıksız yakalanılan bir şeydir. Beklemediğin bir anda. O yüzden insanlar tedirgin olur. İnanamazlar. Yok canım derler. Bu aşk değil, olsa olsa bir arzu. Tutku derler. Oysa aşk. Gaye gülümseyerek izliyordu beni. Duraklayınca hemen müdahale etti. Oysa aşk. Omuzlarım düşmüştü. Ne söylersem söyleyeyim, kulağa bayat, romantik laflar olarak gelecekti. Yapacak bir şey yoktu. Yine de devam ettim. Karanlık bir şeydir. Gaye ilk kez gözlerini kaçırdı benden. Sinemada omuz omuzaydık. Masadaysa dizlerimiz birbirine değiyordu. Bazen farkında olmadan ve ben Gaye'nin yerine geçip kendime bakmaya başladım. Bir gece önce sevgilisinin tanıştırdığı bir salon çapkınından aşknameleri. Nedir niyeti bu kel adamın? Kendini ne sanıyor? Söylediklerine kendisi inanıyor mu? Ben aşka inanmıyorum. İnsanlar sadece birbirlerini kullanıyorlar. Bu sözlerin gerçekçiliği, yüzündeki gölgelerle birleşince umut kırıcı bir noktaya geldiğimi acıyla fark ettim. Akıllıca bir cevaptı. Söylediklerimin tek kelimesine bile inanmadığını söyleyerek aramıza kalın bir duvar örmüştü. Aşılması mümkün olmayan dev bir duvar. Ben de kararmaya başladım. İşte her şeyin sonuydu. Başlamadan bitmişti. Onları bir daha görmemeye karar verdim. Ne İzzet'i ne Gaye'yi. İzzet'le hikayesine kaldığı yerden devam edecektim. Birazdan şu kafeden çıkacak, ayrı yönlere gidecektik. O İzzet'in yanına ben ikinci hayatları yazmak üzere eve. Hikayeyi yazarken romantik bayağılıkların tuzağına düşmesen bari diye kendimi uyarırken Gaye'nin sesini duydum. Akşam için işin yoksa bize gelsene. Size güzel bir spagetti ziyafeti çekerim. Bize gelsene. İzzet'le ona, onlara. Size ziyafet çekerim. İzzet ve sana. Aynı mesafede miyiz? Teklifinin arkasındaki olası anlamları kurcalamaya son verip neden olmasın dedim. Neden olmasın? Aslında bir sürü neden vardı. Ama birden her şeye olumlu yönünden bakmaya başlamıştım. Aşka inanmıyorum demişti demesine. Ama neden üzerime alınmıştım ki? Resmi olarak İzzet'e aşık olması bekleniyordu. Aslında şunu demek istiyordu. Ben İzzet'e aşık değilim. Aşık olsa aşka inanırdı. Değil mi? Yaşanmadan inanılmaz ki. Belki de onu inandırmam için bir adım atmıştı bana doğru. Fazla mı olumlu düşünüyordum? Kafeden de birlikte çıktık. Evine doğru yürürken markete girdi. Alışveriş yapmalıyız dedi. Yapmalıyız. Gizli özne. Biz. Biz eşittir. Sen ve ben. Marketten çıktığımızda ellerim ağır torbalarla doluydu. Köşe başında duran gözlük satıcısı başıyla selam verdi. Gaye şaşkınlıkla benim karşılık vermemi izliyordu. Yıllardır bu mahallede oturuyoruz Gaye. Sen ve ben. Bak herkes, tüm esnaf tanıyor bizi diyordum içimden. Nereden tanıyorsun o adamı? İçimden güldüm. Bir zamanlar takıldığım bir yerde bodyguardtı. Neresiymiş orası diye sormadı. Henüz tanımakta olduğumuz birine ikinci soruyu soramazsınız. İlişkinin bu aşamasında verilen cevaplarla yetinmek zorundasınız. Ama ileride, Gaye ile birlikte yaşamaya başladığımızda. Bugünün hikayesini anlatmaya söz verdim kendime. Her bir ayrıntıyı. Onu parkta nasıl beklediğimi. Kapısını çalıp kaçışımı, gözlükçüyle konuşmalarımı, adama verdiğim sigaranın bankın kenarında kendi kendine bitişini, tesadüfen karşılaşmak için arka sokakta deli gibi koşmamı, filmi daha önceden izlemiş olduğumu, kafedeki konuşmalarımızı, her şeyi en ince ayrıntısına kadar ona tekrar anlatacaktım. 7. ayrımın sonu. Sayfa 86.